Ayrım 9. Ölümün gölgesinde. Buket Gülekoğlu. Sayfa 143.
Handan çok mutluydu. Sadık biraz ötede bir taksiyi durdurmuştu. Taksiye binip 5 dakikalık yolu gitmişlerdi. İnip kapıya doğru ilerlerken Handan karşıdan bir arkadaşının geldiğini görmüştü. Arkadaşının adı Özlem'di. Onu hiç sevmezdi Handan. Lise 1. sınıftayken aynı sırada oturmak zorunda kalmışlardı. Handan'a göre Özlem hayatı boyunca onu kıskanmıştı. Onun kendisinden güzel olmasını, her ortamda gözlerin ona çevrilmesini hiçbir zaman kabullenememişti. Özlem ise Handan'ı her zaman kaprisli ve kendini beğenmiş bir kız olarak tanımlamıştı. Şimdi Özlem 5 yıllık sevgililikten sonra nişanlandığı Zeynel'le gelirken Handan Sadık'ın kolunda ilerliyordu. Sahte gülümsemeleriyle birbirlerine yaklaşıp selamlaşmışlardı. Özlem, Murat'la ayrılmana çok üzüldüm. Alaycı gülümsemeyle, neden? Murat adına mı? Çünkü ben hiç üzülmedim. Özlem, Sadık'ı iyice süzerek, hayırlı olsun. Handan gülümsemişti. Sağ ol canım. Özlem hala gülümsüyordu. Handan, siz de nişanlanmışsınız. Aa evet, seni de çağıracaktım ama zaman olmadı. Handan gözlerini kısarak, canım çok üzüldüm. Kayınvaliden seni istemiyormuş. Özlem'in yüzü asılmıştı. Yo, yanlış duymuşsun. Gülümseyerek, nişan günü bile kavga ettiğinizi duymuştum bu sebepten. Demek yanlış duymuşum. Özlem, Zeynel'in yüzüne bakmıştı. Zeynel söze girmişti. Annem o kadar seviyor ki Özlem'i, hemen düğün olsun istiyor. Handan inanmayarak gülümsemişti. Özlem bu durumdan kurtulmak istermiş gibi, neyse daha sonra konuşuruz. Başını sallayarak, tabii tabii. Sadık iyiden iyiye tedirgin olmuştu. Onu Handan'ın sevgilisi zannetmişti. Üstelik Handan da buna izin vermişti. Önce Özlem ve Zeynel, ardından da Handan ile Sadık içeriye girmişti. Girer girmez de tüm başlar Handan ile Sadık'a çevrilmişti. Başta Cemil olmak üzere tüm erkekler Sadık'ı, tüm kadınlar ise Handan'ı kıskanmıştı Handan'a göre. Sadık bir masa aramak için çevreye bakarken Handan bir masa göstermişti. Bu masa boş bir masaydı. Handan kimseden rahatsız olmadan rahat ettikleri bir gece yaşamak istiyordu. Masalarına geçmiş, yemeklerini söylemiş ve sohbet etmeye başlamışlardı. Ne güzel bir ortam. Sadık yerinde doğrulurken, evet, düğün yeri gibi süslemişler. Etrafa baktıktan sonra Murat yok herhalde. Onun işi belli olmaz. Her an çıkıp gelebilir. Gözlerini kısarak, biraz tehlikeli bir adam mı? Üzgün bir ifadeyle, bana yıllardır neler çektiriyor bilemezsin. Neden daha önce ayrılmayı denemedin? Kaç kez denedim. Handan canı sıkkın bir şekilde, Sadık, artık ondan bahsetmesek, adını bile duymak istemiyorum. Olur. Rahat bir tavırla, Sadık, sen mutlu musun? Mutlu mu? Evet, mutluyum. Öyle mi? Bana pek öyle gelmiyor. Sadık, şaşkın şaşkın ona bakıyordu. Neden? Bilmem, sanki yaşamak istediğin hayat bu değil. Bir an düşünmüş ve aslında evet, daha sakin, daha kendi halinde bir hayat isterdi. Yani kaprissiz ve kompleksiz. Sadık cevap vermeyince Handan açıklama gereği duymuştu. Bazen Yeliz'e bakıyorum da hak etmediğin şeyleri yaşatıyor sana. Çok üzerine geliyor. Seni çok üzüyor gibi. Yemekler gelmiş ve masalara konmuştu. Sadık, şöyle, beni bazen hiç dinlemeden yorum yapıyor ve ona sonuna kadar inanıyor. Handan gülümseyip başını sallamıştı. Farkındayım, o da seninle mutlu değilmiş gibi davranıyor. Sadık'ın canı sıkılmıştı. Öyle değil de, hani kadın kocasına ufak tefek şeyler için bağırır, her fırsatta gözyaşları döker. Tabii ki de mutsuz bir kadın. Dalgın, hiç böyle düşünmemiştim. Birincisi ben de kadınım. İkincisi ise böyle kaprisli ve kıskanç insanları iyi tanırım. Murat da böyleydi. O da mı seninle mutlu değildi? Handan gülümsemişti. Yok, onunki mutsuzluktan değil. O hastaydı resmen. Sadık bir an başka bir tarafa donuk donuk bakmış sonra. Yine de ben Yeliz'in benimle mutsuz olduğunu düşünmüyorum. Olabilir tabii. O zaman da şunu kabul etmek gerekiyor ki Yeliz'in psikolojik sorunları var. Bu kadın kimdi böyle? Kendi karısı ve evliliği hakkında hüküm veriyordu. O ne anlardı ki? Her ilişkide sorunlar olmaz mıydı sanki? İleride neler yapmak istiyorum biliyor musun? İleride derken? Evlenince, Sadık gözlerine bakarken o devam etmişti. Eşim, ben ve çocuklarımız doğayla iç içe bir hayat yaşayalım istiyorum. Küçük bir evimiz olsun ve küçük bir bahçesi. Çeşitli meyve sebzeler yetiştirelim. Kocama kendi yetiştirdiğim sebzelerden kendi ellerimle yemekler yapıp yedireyim. Sözü bittiğinde Sadık'ın yüzüne bakmıştı. Memnuniyetle onu dinliyordum. Ne güzel bir fikir. Sen de öyle bir hayat ister miydin? İsterdim tabii. Doğayı ben de severim. Ama Yeliz'in bazı ağaçlara alerjisi var. Onun için hayal bile edemiyorum. Öyle mi? Handan dudaklarını büzüştürmüştü. Onun haline üzülmüş gibi davranıyordu. Bahçemize salıncaklar kurup çocuklarımızı sallasak. Sadık şaşkın bakınca açıklama gereği duymuştu. Düşünsene, evlerimiz yan yana, huzurlu, mutlu yaşarken bir yandan da komşuluk yapıp gidiyoruz. İstemez miydin? Gülümsemişti. İsterdim tabii. Senden iyi komşu mu bulacağız? Konuşma istediği yerden farklı bir noktaya gidince konuyu değiştirmek istemişti. Sote çok güzelmiş. Belli. Görünüşü de güzel. Handan kendi tabağından kendi çatalıyla bir lokma alıp Sadık'a uzatmıştı. Al, tadına bak. Sadık bir an durmuş, sonra o lokmayı almıştı. Gerçekten güzelmiş. O zaman birlikte yiyelim. Kendi yemeğinden yemeye devam eden Sadık, gerek yok, sağ ol. Ama sen de bana tattırırsın yemeğinden herhalde. Sadık önce başını sallamış, sonra da uzanıp Handan'ın çatalını almış ve yemeğinden vermişti. Handan bunu yapacağını beklemiyordu. Canı sıkılmıştı. Güzelmiş. Daha istersen? Hayır. Yemekler yenmiş, içkilere geçilmişti. Bir yandan da harika müzikler dinleniyordu. Handan bir ara başını Sadık'ın omzuna yaslamıştı. Sadık masanın diğer ucundaki içkiyi alma bahanesiyle yerinden kalkmış ve durumu engellemeye çalışmıştı. Handan bir daha bunu yapmaya bile çalışmamıştı. Her şey onun istediği gibi olsundu. Onu kızdırmamalıydı. Sadık, Handan, artık kalkalım mı? Handan yüzünü asmıştı. Hemen mi? Yemeklerimizi yedik. Biraz içki de içtik. Yetmez mi? Kolundan tutarak, peki ama bir şartla. Ne? Bu şarkıda dans edelim, sonra kalkalım. Sadık sessiz kalınca Handan ayağa kalkmış, Sadık'ın elinden tutmuş çekiyordu. Sadık da kalkmış ve dans etmeye başlamışlardı. Handan öyle heyecanlıydı ki elleri dizleri titriyordu. Gözleri içine içine bakıyordu. Sadık ara ara gözlerini kaçırsa da yine de bakışlarına yakalanıyordu. Issız bir deniz kenarında boylu boyunca uzanmıştım. Bir güneş olmuş yüzüme çarpıyordun. Dalgalar halinde sırtıma uğruyordun. Bir kumsal olup da kucaklıyordun sevgilim. O şarkı bitmiş, yeni bir şarkı başlamıştı. Handan oralı bile değildi. Sadık, haydi artık gidelim. Sadık'ın kulağını eğilerek, sen nasıl istersen. Sadık'ın kollarından ayrıldıktan sonra o önde, Sadık arkada masalarına yürümüşlerdi. Handan çantasını hemen almıştı. Sadık masanın üzerinden eşyalarını alırken o diğer masadaki arkadaşlarına bakıp gülümsemiş ve başını yeniden çevirmişti. Sadık yanına gelince ona gidelim. Handan koluna girip yürümeye başlamıştı ki Sadık yeniden konuşmuştu. Arkadaşlarına vedalaşmayacak mısın? Handan onların masalarına dönüp el sallamıştı. Sadık'a artık gidebiliriz. Geldikleri gibi taksiyle eve dönmüşlerdi. Eve çok da yaklaşmadan inmişlerdi. Yeliz görmemeli, duymamalıydı. Bozuk yollarda yürümüş, yürümüşlerdi. Eve iyice yaklaşınca Handan Sadık'ın kolunu tutarak sana bir şey söyleyeceğim. Sadık bir an tedirgin olmuştu. Nedir? Teşekkür ederim. Sadık şaşkınlıkla bakmıştı. Ne için? Murat'tan kurtardığım için mi? Handan gülümsemişti. Hayır, bu gece için. Her yönüyle bu gece için yanımda olduğun, güzel sohbetin, harika dansın ve varlığın için. Sadık da gülümsemişti. Haydi yürü gidelim. Yürümeye devam etmişlerdi. Yeliz daha uyumamıştı. Işık hala açıktı. Sadık hareketlerini hızlandırmıştı. Merdivenlerden çıkarken Handan arkasından Sadık arkasına dönmüştü Sadık. Efendim, iyi geceler sana da. Merdivenlerden çıkmış ve kapıyı anahtarıyla açmıştı. Yeliz içeride televizyon seyrediyordu. Sadık biraz mahcup, biraz yorgun oturma odasına geçmişti. Yeliz Sadık'ı görünce, hoş geldin, hoş bulduk. Sadık Yeliz'in yanına oturmuş, ona sarılmıştı. Yeliz, bugün de çok yoruldun mu? Hem de nasıl? Aç mısın? Yok, Mehmet'in annesi dolma göndermişti. Onu yedik. Oo, ne güzel. Yeliz de Sadık'a sıkı sıkı sarılmıştı. Televizyonu kapatmışlardı. Bir an Yeliz, Sen içki kokuyorsun. Ben mi? Evet sen. Onu iterek ne çeviriyorsun Sadık sen? Elini sallamıştı. Ne çevireceğim ya? Yeliz yeniden kendisine sarılmak için hamlede bulunan Sadık'ı itmiş, gözlerinin içine bakıyordu. Yalan söyleyip söylemediğini anlamaya çalışıyordu. Sadık, tamam tamam söylüyorum. Seni dinliyorum. Mehmet dolmaları getirince bizim İsmail durur mu? Gidip karşı marketten birkaç şişe aldı. İşte onun kokusudur. Çok mu içtin? Hayır az bir şey. Ama neden söyle kokmuyor? O zaman ne kadar az içtiğimi ve ne kadar kendimde olduğumu sana ispatlayayım. Sadık Yeliz'in kolundan tutmuş onu yatak odasına çekiyordu. Yeliz dur. Sadık arkasına dönüp konuşma zamanı bitti. Yeliz gülümseyerek ne zamanı geldi? Sen şöyle gel de anlayacaksın. Handan içeri girer girmez odasına geçmişti. Hemen üzerini değiştirmiş ve salona girmişti. Annesiyle babası bir konuda tartışıyorlardı. Sessizce onları dinlemişti. Fadime, hep senin istediğin olacak zaten. Davut sinirle, evet benim dediğim olacak. Bu evin reisi bensem benim dediğim olacak demektir. Yahu sana diyorum sadece bir hafta hemen döneceğim. Hayır beni zorlama Fadime. Annesi gözleri ıslanarak odadan çıkıp gitmişti. Tam babası Handan'a bir söz söyleyecekti. Büyük ihtimalle geç kaldığı için bağıracak, sinirini ondan çıkaracaktı ki Handan ondan erken davranıp odayı terk etmişti. Odalara şöyle bir bakınca mutfağın ışığının yandığını görüp oraya girmişti. Anne ne oldu? Fadime mutfaktaki uzun koltuğun bir köşesine oturmuş, başını ellerinin arasına almış duruyordu. Kız git, seninle uğraşamam. Uğraşma zaten, sadece anlat. Handan da koltuğun bir köşesine oturmuş, annesinin konuşmasını bekliyordu. Fadime bir anda ağlamaya başlamıştı. Teyzen çok hasta. Handan birden şaşırmış ve çok üzülmüştü. Teyzesi bundan aylar önce rahatsızlanmış, hastaneye kaldırılmıştı. Çeşitli test tahlillerden sonra kolon kanseri olduğu belirlenmişti. Doktoru ona iyiye gittiğini söylemişti. Demek ki hastalığı yeniden azmıştı. Gitmelisin o zaman anne. Ben de diyorum da şu baban anlıyor mu? Babası ile teyzesinin kocası yıllar önce bir işe girmişlerdi. Önceleri her şey çok iyi giderken birden işler bozulmuş ve koydukları tüm parayı misliyle kaybetmişlerdi. Sinirlerini birbirinden çıkarmış ve büyük bir kavga etmişlerdi. O gecenin etkisi uzun süre üzerlerinden gitmemişti. Burhan o gece telaşla Davut'u aramıştı. Davut yine iyi haber geldiğini düşünerek keyifle açmıştı telefonu. Alo ortak. Davut sorma. Çok fena bir iş geldi başımıza. Sakin ol da anlat. Şu yurt dışından aldığımız meyveler gümrüğe takılmış. Hepsine el koymuşlar. Ne diyorsun sen? Bu ne demek? Gecenin bu saatinde avukatı da arayamıyorum. Artık yarın bakacağız. Sen neredesin? Evdeyim. Ben geliyorum. Orada konuşalım. İyi gel bakalım. Davut telefonu kapatınca Fadime'ye dönerek bunlar kesin bir iş karıştırıyorlar. Ne işi olacak? Sen anlamazsın. Fadime Davut'un sinirini bildiği için tedirgin olmuştu. Hemen kendi de üzerine giyinmişti. O bağırıp çağırırsa ortamı kendisi yumuşatacaktı. 20 dakikaya yakın süre yolda geçtikten sonra varmışlardı. Kapıyı çalınca hemen Aysel açmıştı. Hoş geldiniz. Davut, bakalım hoş mu? Aysel, ne? Fadime, yok bacım bir şey, öylesine diyor. İçeri girmişlerdi. Burhan, gel bacanak, ne bu başımıza gelen? Davut bağırarak, sen bu yalanları çoluk çocuğa anlat. Aysel, bir şey içer misiniz? Burhan, ne demek istiyorsun? Fadime Aysel'e dönerek, gel otur, ortam gergin zaten. Davut, dediğim gayet açık ve net. Burhan, yani? Fadime, biraz sakin ol Davut. Davut, kes sesini. Artık Burhan da sinirlenmişti. Anlat bakalım. Davut gözlerini iyice açarak işlerin iyi gittiğini görünce aklınca beni devre dışı bırakacaksın. Bunun için de bu malları alıp güzelce depoladın. Sandın ki ben işin peşini bırakacağım. Yok öyle ya ama. Kimseye paramı yedirmem. Burhan bağırarak. Bana bak sen. Bana hırsız mı diyorsun? Senden hala hırsız var mı? Üstelik biz kaybettiysek senin kafasızlığın yüzünden kaybettik. Benim işim yıllardır tıkır tıkır işliyordu. Senin ortak olunca işi de kaybettim. Davut ayağa kalkarak sen kime kafasız diyorsun ulan? Burhan da ayağa kalkmıştı. Sana diyorum var mı? Kadınlar da ayağa kalkmış kocalarının kolundan çekiştiriyordu. Fadime yapma Davut Allah aşkına yapma. Aysel Burhan ne olur sakin ol biraz. Davut git ulan başımdan bir de seninle uğraşmayayım. Burhan Aysel duymuyor musun ne diyor? Yıllar önce Burhan bir iş kurmuştu. Toptan aldığı deterjanları çeşitli yerlere satıyor ve oldukça da para kazanıyordu. Bir gün Davut ona özenmiş, onun gibi çok para kazanmak istediğini söylemiş ve ortaklık teklif etmişti. Burhan aslında bu ortaklığı hiç istemiyordu da Aysel'in zorlamasıyla kabul etmişti. Ortaklık sağlanmış, birkaç ay çok para kazanılarak geçirilmişti. Bir gün Davut Burhan'a, "Neden sadece deterjan satıyoruz?" Burhan, "Ben bu işten anlarım. Saçmalama, biz ticaret yapıyoruz. Her şeyin ticaretini yapabiliriz. Öyle şey olur mu hiç? Sen bana güven. Yurt dışında bir arkadaşımın tanıdığı var. Ondan hali ucuza meyve alacağız ve misliyle satacağız. Bu kadar basit. Ben hiç yasa dışı bir iş yapmadım. Buna yasa dışı denmez. Ne denir? Ticaret kafası." İşte tam da Burhan'ın söylediği gibi olmuştu. Yatırdıkları tüm paralar gümrükte yakalanan meyvelerle gitmişti. Kavga esnasında kadınlar kendi kocalarının haklı olduğunu söylemiş. Kısa da olsa onlar da bir gerginlik yaşamışlardı. Buna sinirlenen Fadime'nin kocası Davut'un o gün bugündür onlarla görüşmüyor, ailesinden kimseyi görüştürmüyordu. Handan, "Anne, teyzemi arasan, durumu anlatsan gitmek istediğini ama babamın izin vermediğini söylesen. Ne çare, bu durumda gitmedikten sonra nedeni ne olursa olsun." "O da doğru. Haber vermeden sabah kalkıp trene atlayıp gitsen." Başını sallamıştı. "Oraya gelsin, beni döve döve buraya getirsin. Bunca yıldan sonra beni boşasın mı? İyi de ne olacak?" Gözyaşları içinde, "Bilmiyorum, bilmiyorum." Handan ile Fadime saatlerce mutfakta konuşmuşlardı. Evde uyanık kimse kalmamıştı. Handan'ın hissettiği mutluluk ve heyecan epey azalmıştı. Fadime'nin gözyaşları hiç durmamıştı. Ne yapacağını bilemiyordu. Uykuları izin vermeyince sohbetin devamına yerlerinden kalkıp yataklarına gitmişlerdi. Handan uyumadan önce yine sadıklı hayaller kurmaya çalışıyordu. Ama bu gece teyzesini de düşündüğü için zorlanıyordu. Aklında binlerce soruyla uykuya dalmıştı. Zaman zaman titreyip uyandığı, zaman zaman da güzel rüyalara daldığı bir gece yaşıyordu ki bağırış çağrışlarla gözlerini açmıştı. Bu bağırmalar babasına aitti. Fadime'nin ise ağlama sesi geliyordu. Handan yerinden hızla kalkıp odadan çıkmıştı. Hole geldiğinde annesinin yerde oturduğunu, kardeşlerinin birinin de onun yanında olduğunu görmüştü. Diğer kardeşi babasının yanında onu sakinleştiriyor olmalıydı. Fadime hıçkırıklar içerisinde bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Handan iyice yanlarına giderek, "Cihan, ne oldu?" Cihan önce annesinin yüzünü, ardından da kollarını göstermişti. Kahretsin, yine babası annesini dövmüştü. Yüzü, kolları mosmor olmuştu. Üstelik ne için? Kanser olan kardeşini görmeye gitmek istediği için. Sevmiyordu zaten babasını da. Bazı zamanlar iyice ondan nefret ediyor ve onu öldürmek istiyordu. Elleriyle yüzünü kapatmış olan annesinin ellerini çekip tutarak, "Canım annem, üzülme." Fadime ellerini çekip çırparak, nasıl üzülmeyeyim? Kardeşim orada can çekişiyor, ne kadar ömrü var bilemiyorum ve yanına gidip göremiyor, ondan helallik alamıyorum." Hayatı boyunca çok az ağlamış ve ağlayan insanlara güçsüz olduğunu söyleyip gülmüş olan Handan, şimdi gözyaşlarına hakim olamıyordu. Bu halini hiç sevmezdi. Hemen mutfağa gidip orada ağlamıştı. Babası içeride kim bilir neden yine köpürmüştü. Kardeşleri ikisini de alıp salona geçmişlerdi. Babası hiç durmadan bağırıyor, annesi hiç durmadan ağlıyordu. Handan gözyaşlarını silip bir hışımla salona girmişti. "Baba yeter, annemin üzüntüsü ona fazla bile geliyor zaten." Handan bunu söyleyince herkes ona dönüp bakmıştı. Babası ise gözlerini iyice açmış. "Ne diyorsun lan? Sen bana karşı mı geliyorsun?" Babası ayağa kalkmıştı. "Baba ne olur bir kez daha bizi dinleyip anla. Sus, sus, beni başka şeylere zorlama. Ne yapacaksın, yoksa annem gibi beni de mi döveceksin?" Davut karşısında duran ve onu sakinleştirmeye çalışan Gürkan'ı iterek Handan'ın üzerine yürümüştü. "Sana kaç kez dedim, bana saygısızlık yapmayacaksın. Senin kemiklerini kırarım. Yeter artık, ben de seni karakola şikayet ederim." Handan tam sözünü bitirmeden babasının yumruğunu yüzünde hissetmişti. Diğer hamleleri de arka arkasına geliyordu. Handan elleriyle yüzünü ve başını korumaya çalışırken bir yandan da susmuyordu. "Pişman olacaksın bu yaptıklarına. Yapma, yapma." Davut Handan'ın sözlerini duydukça daha da hırslanıyordu. "Bak öldüreceğim şimdi seni. Sus, öldür. Öldür, senin gibi bir adamın kızı olarak yaşamaktansa öleyim daha iyi. Öyle mi? Geber o zaman, geber." Fadime kardeşini ağlamayı unutmuş, şimdi kızını kurtarmaya çalışıyor. Kardeşleri de binbir yalvarma ile engellemeye çalışıyorlardı. Davut hırsını tam olarak alamasa da bir müddet sonra durmuştu. Handan'a dönerek, "Elimde kalacaksın, başıma bela olacaksın. Defol git karşımdan." Diğerlerine dönerek, "Sonunuz bunun gibi olmasını istiyorsanız kesin çenenizi. Adam gibi oturun oturduğunuz yerde." Handan hemen odasına koşup yatağına uzanmıştı. Fadime, Cihan ve Gürkan da arkasından gelmişti. Fadime yatağın ucuna oturup, "Ağlama kızım. Biliyorsun işte babanı." Cihan ve Gürkan kapının önünde durup Fadime ile Handan'a bakıyordu. Fadime bir el işareti yapmıştı. Onlar da dışarı çıkıp kapıyı kapatmışlardı. Yavaş yavaş kendine gelen Handan, "Nefret ediyorum bu adamdan. Geberip gitse hepimiz mutlu olacağız." Bir yandan da yastığını sıkıyordu. Fadime, "Öyle deme. Babandır neticede. Öyle baba yerin dibine batsın. Dur ben sana bir parça bez ıslatıp getireyim, şu yaraları silelim." Fadime odadan dışarı çıkınca Handan kendi kendine, "Ne güzel bir geceydi. Şuna bak, ne hale geldim. Güzel hayallerimi, rüyalarımı benden çalanlar utansın. Hepinize soracağım, hepinize. Çok yakında hem de." İçeriden Fadime ile Davut'un konuşma sesleri geliyordu. Daha çok Davut konuşuyor, Fadime dinliyordu. Bir müddet sonra elinde bir bez parçası ile Handan'ın odasına girmişti. Handan, "Ne diyor o lanet olası herif?" Fadime parmağıyla işaret ederek, "Kız öyle deme, demedim mi? Ne diyecektim? Ellerine sağlık. Kemiklerimi kırdığı için mi diyecektim?" Fadime bu sırada yaş bezle Handan'ın darbe almış yerlerini siliyordu. Handan acıdan inlese de ona göre bunu yapmak çok gerekliydi. "Bu halde hiçbir yere gidemem. Yarın işe gidemeyeceğimi söyleyeceğim Arife'ye." Telefonunu eline alıp mesaj yazmış ve göndermişti. Kim bilir şimdi Arife ne sorular sıralayacaktı. Mutlaka yokuşa sürecekti izin işini. Handan bunu çok iyi bildiği için mesajı gönderir göndermez telefonunu kapatmıştı. Fadime biraz çekingen. "Az önce bezi getirmeye gidince baban ne dedi biliyor musun? Umurumda değil. Ama seninle ilgili. Ne diyecek? Yine küfretmiştir. Yok. Dedi ki bu ayki maaşını vermedi. Farkında değilim zannetmesin. Yarın olduğu gibi hepsini bana verecek." Handan yine kaşlarını çatmıştı. "Yok ya, teşekkür için mi? Ne yapacaksın? Bir de bunun için mi dayak yiyeceksin?" "Evet, gerekirse yerim de. Paramı kimseye, hele de beni döven birine yedirmem." Fadime yaşanacakları biliyor. Bunun için de canı sıkılıyordu ki Handan bambaşka bir soru sormuştu. "Anne, sen babama aşık oldun da mı evlendin?" Fadime gülümsemişti. "Ne aşkı kız? Kaç kere görmüştüm ki. Niye evlendin o zaman?" "Yaşım gelmişti. Onlar da istemeye gelince evlendim işte." "Peki sen hiç aşık olmadın mı?" Fadime şaşkın şaşkın bakmıştı. "Yo." Kalbinin tam ortasında bir gün bir güneş açmışken mutluluktan gözün hiçbir şeyi görmüyordur artık. Aklına getirmediğin, düşünmekten bile korktuğun durum gerçekleşivermiştir. Gece olmuş, senin uğruna tüm varlığını verebileceğin güneşini alıp gitmiştir. Gecenin ortasında kala kalmışsındır. Gözlerin havada bakarsın yıllarca da ne çare. O güneş ki bir daha doğmayacaktır. Sana düşen ise onu sonsuza değin inkar etmektir. Gözlerin hiç görmemiş, kalbin hiç hissetmemiş gibi davranırsın güneşini soranlara. Henüz Fadime 16 yaşını yeni bitirmişti. Babasının sahip olduğu küçük bahçede iki işçi çalışıyordu. O köyde küçük dünyasında evden çıkmak için tek bahanesi işçilere yemek götürmekti. Evde başkaları da olsa bu iş her zaman Fadime'ye düşerdi. Annesi 8 yıl önce vefat edince babası üvey annesiyle 1 yıl dolmadan evlenmişti. O gün bugündür de evlerinde onun sözünün üzerine başka laf söylenmesi mümkün değildi. İşçilerden biri olan Rıza babasının yanına gelmişti. Ona, "Ağam, senden bir ricam olacaktı." Babası gözlerini kısarak, "Neymiş?" Rıza ezilip büzülerek, "Benim abimin bir oğlu var. Abimi o doğmadan kaybettik. Annesi de duydum ki geçenlerde ölmüş. Oğlan kimsesiz kaldı. Eğer müsaaden olursa buraya gelsin. Burada çalışsın diyorum." Babası şapkasını düzelterek, "Bir de ona para vereceğim." Rıza, "Yok ağam, karın tokluğuna çalışır. Yeter ki barınacağı bir çatısı olsun." Babası gülümsemişti. "Ha, o zaman iş değişir. Gelsin, çalışsın." Rıza babasının elini defalarca öpmüş, binbir dua etmişti. Günler geçerken gelecek oğlan ile ilgili anlatılanlar da artıyordu. Köyün kızları büyük merak içindeydi. Fadime'nin ise umrunda değildi. Aşk dediğin şey ona çok uzaktı. Zaten üvey annesi olacak cadı yakında onu bir çiftçiye verip de kurtulurdu. Yaşı geldi artık evlensin deyip duruyordu. O gün yine elinde yemekler bahçeye girerken genç bir oğlan yolunu kesmişti. Taşıdıklarınız ağır herhalde, yardım edeyim mi? Fadime kaşlarını kaldırmıştı. Bir oğlanla konuştuğunu duysaydı annesi temiz bir dayak atardı. Onun için hemen yoluna devam etmeliydi. Sana ne? Defol başımdan. Oğlan biraz mahcup, iyilik olsun diye dediydim. Bana iyilik yapmak sana mı düştü? Neyse ki rıza gelmişti. Fadime, şimdi bu deli her kimse ona şikayet edecek, ona iyice bir azar yedirecekti. Rıza, Fadime bacı hoş geldin. Rıza, Fadime'nin elinden yemekleri alırken Fadime, Rıza abi şu deli beni rahatsız etti. Rıza ters ters bakarken oğlan kekeleyerek, yok amca ben sadece yardım edeyim dedim. Fadime, amca mı? Rıza, hı, benim yeğenimdir ama seni rahatsız ettiyse iyi bir sopa yer. Fadime, yok doğru söylüyorum. Sadece yardım etmek istemişti de ben tanımayınca yanlış anladım. Rıza yemekleri karşısında duran oğlana verip diğer işçiyi de yemeğe çağırmak için ilerlemişti ki Fadime ona, kusura bakma, önemli değil. Bu arada duyduğum gibi ben Fadime. Oğlan gülümsemişti. Ben de İsmet. Fadime nedenini anlamamıştı ama içi kaynamıştı İsmet'e. Yol dönüşü bütün geceye, ilerleyen günlerde hep onu düşünmüştü. Artık yemek götürmeye gittiğinde daha bir özenle tarıyordu saçlarını. Üzerine daha özen gösteriyordu. Yemeği götürünce de onunla bakışıyor, gülüşüyorlardı. Yine bir gün yemek götürdüğünde ona yemekleri uzatırken hafifçe eğilip ona, akşam güneş batarken incir ağacının oraya gel. İsmet gülümseyerek, tamam. Akşam olmaya yakın Fadime üvey annesinden zorla izin almıştı. Koşa koşa İsmet'e gitmişti. Gider gitmez de onu o ağacın altında görmüştü. İsmet onu görünce ayağa kalkmıştı. İyi ki geldin Fadime. Çok bekledin mi? Olsun, günlerce de beklerim. Fadime gülümsemişti. Neden? İsmet önce başını önüne eğmiş, sonra kaldırıp gözlerinin içine bakmıştı. Seni seviyorum Fadime. Biraz utangaç. Ben de. Birbirlerine sarılmışlardı. Şahitleri yalnızca batmak üzere olan güneş, incir ağacı ve birkaç kuştu. Aylar geçerken onların da aşkları yeni doğmuş bir bebek gibi masum ve günahsız büyüyordu. Hayaller kurmaya başlamışlardı. Evleneceklerdi. 4 çocukları olacaktı ve dünyanın en mutlu çifti olacaklardı. Bir gün öğle yemeklerini verip eve dönünce annesi ona, kız git içeri üzerine adam akıllı bir şeyler giy. Ne oldu anne? Seni görmeye gelecekler. Kim? Sana ne kız? Kimse kim? Dünyası birden başına yıkılmıştı. İsmet'ten başkasıyla evlenmeyi düşünemiyordu bile. Odasında bir saat ağladıktan sonra annesinin yanına giderek, anne sana bir şey söyleyeceğim. Koluna bir yumruk atmıştı. Sen hala bu halde misin? Anne ne olur dinle. Ne var toprağa giresice? Şey, şu bizim bahçede çalışan İsmet beni seviyormuş. Ben de az bir şey. Cümlesi bitmeden annesi onu dövmeye başlamıştı. Bir yandan da ona küfredip bağırıyordu. Kız seni gebertirim. Neler karıştırdınız onunla. Babana söylersem sağlam kemiğini bırakmaz. Fadime yine ağlayarak odasına girmiş, onun istediği kıyafetleri giymişti. Akşam gelen adamı hiç beğenmemiş, onunla evlenmeyi düşünmek bile istememişti. Onun bunu söylemesi mümkün değildi de dualar ediyordu onu beğenmesinler diye. Ertesi gün kalkınca hemen bahçeye gitmişti. İşçileri olan Adem'i görmüştü. Adem abi, İsmet nerede? Adem canı sıkkın, işten çıkardılar. Hiç açıklama yapılmadan ikisini de çıkardılar. Burada kalacak yerleri olmadığı için köylerine gittiler. Eve dönerken sanki artık bir ölüydü. Nefes alamıyor, kalbini hissedemiyordu. Eve girer girmez annesi, hadi iyisin, seni beğenmişler. Yarın istemeye gelecekler. Fadime için artık kiminle evlendiğinin önemi yoktu. İsmet olmadıktan sonra kim olursa olsundu. Ertesi gün istenmiş, haftalar sonra nişan ve aylar sonra da düğünleri olmuştu. Fadime uzun süre İsmet'i unutamamıştı. İsmet ise uzak akrabaları olan bir kız ile evlenmişti. Ara ara düğünlerde, cenazelerde karşılaşıyorlardı. Onu her gördüğünde onarılmaz acılar hissediyordu derinliklerinde. Fadime gözlerini kısarak, ne oldu? Yoksa sen? Handan kolundaki bezi çekerken, bilmem, değişik duygular hissediyorum bir süredir. Murat'tan ayrılmanın nedeni bu muydu? Bezi katlayıp başucundaki komodinin üzerine koymuştu. Zaten onu sevmiyordum anne. Ama tabii onu görünce iyice anladım. Yani şimdi aranızda bir şey var, öyle mi? hem evet hem hayır. Fadime elindeki su şişesinden bir yudum içtikten sonra o nasıl şey? Yani birbirimize karşı duygularımız olduğu açık da hala ikimiz de itiraf edemedik. Fadime Handan'ın bacaklarını itip iyice yatağa oturmuştu. Devam et, anlat bakalım. Kimmiş, neyin nesiymiş? Handan iyice doğrulmuştu. Anne şimdi değil, biraz daha geçmesi gerekiyor. Mesela adını koyalım sonra. Aman sen de nazlanmazsan olmaz. Fadime Handan'ın omzundan itmişti. Daha da ısrar edecekti de içeriden Davut'un kendisine bağırdığını duymuştu. Üf, hadi bakalım Fadime Hanım, seninki çağırıyor. Fadime ayağa kalkarken sen dur, seninkini de öğreneceğiz nasıl olsa. Handan yeniden yatağının içine girerken ışığı kapat anne. Fadime göz kırparak olur tatlı rüyalar. Handan gülümseyerek sağ ol sana da. Bizim rüyamızın tatlılığı mı kalmış? Fadime ışığı ve kapıyı kapatıp odadan dışarı çıkmıştı. Handan her ne kadar ağrı duysa da akşam yaşadıklarını düşününce yine yeniden mutlu oluyordu. Gece ilerlemiş, gece darmadağınık, gece acımasız olsa da çaresiz herkes bırakacak kendini onun kucağına. Bir koca bahçenin içerisinde bağdaş kurmuştu oturuyorum öylece. Farklı çiçeklerin kokusundan aklım darmadağınık. Rüzgardan saçlarım yüzümden geziyor umarsız. Kalbimi sorarsan hep aynı şeyi fısıldıyor. Yaşayamayan adınsız. Saçlarım yüzümde uçuşurken göremesem de önümü yine de şüphe etmeden bulurum ben seni. Çiçekler arasında en güzel kokan, kalp atışlarımı artıran, bana yaşama sevinci aşılayan elbette sen olacaksın. 9. ayrımın sonu, sayfa 165.